Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfü Arslan imzalı "Töhmet Celbedecek Halden Sakın" başlıklı yazıyı sunacağız. Gözleri gök kadar derin genç, yeni arkadaşı Burhan'la ikinci buluşmasında yıllardır cevabını aradığı o soruyu sordu. Rabbinin Burhan'ı neydi? Hani Yusuf aleyhisselam onu görmeseydi, kendisine meyledene meyledecekti. Hani onu görünce vazgeçmişti. Orada ne gördü Yusuf peygamber? Neydi Burhan? Burhan güldü. Baştan söyleyeyim, o ben değilim. Ama bütün gayretim, çalışmam ve yönelişim o Burhan içindir. Onu bulana, onunla yürüyene ve onu anlatana gıpta ederim. Rabbimizin Burhan'ı bizi dosdoğru yol üzerinde tutan ve yürüten bir anlayıştır. Anlayış mı demem lazım yoksa delil ya da kesin bilgi mi? Doğrusu Burhan'ı sözlükler genellikle delil ya da kesin bilgi diye çevirirler ama ben biraz farklı düşünüyorum. Genç sabırsızlanıyordu. Hazreti Yusuf'un gördüğü Burhan neydi? Esas onu soruyorum. Burhan muzipçe güldü. Orada değildim yahu. Bilmiyorum ancak ne anladığımı söyleyebilirim. O da seni tatmin eder mi çok emin değilim. Ben de onu soruyorum. Başka bir şey değil. Hep sen sorma biraderim. Biraz da ben sorayım. Söyle bakalım. Kahvaltı yaptın mı? Kahvaltı yapmıyorum. Daha doğrusu öğlene kaydırıyorum. Burhan başıyla onaylarken sağ tarafında bir poşete doğru uzandı. Poşeti açtığında içeri sıcak simit kokusu yayıldı. Burhan göz kırptı. Esine peynirim de var. Genç en heyecan verici yerinde konunun peynir simit muhabbetine dönmesine biraz bozulmuştu. Bu gibi durumlarda yüzüne belli belirsiz bir ifade oturur, susmayı yeğlerdi. Burhan, muhatabının sabırsızlığının farkında tebessüm ederek tane tane konuşmaya başladı. Açız değil mi ikimiz de? Ben de senin gibi kahvaltı yapmam. Öğlen 12 gibi yerim ne yiyeceksem. Şimdi tam zamanı değil mi? Saat 12 olmak üzere bak, ağzımız sulanmaya başladı. Asalarımız tepki veriyor. Bağırsağımızın beyin kadar karmaşık bir sistemi var. Hemen başladı çalışmaya. Mide asidini salkılıyor. Vücudumuz hazır. Biz de hazırlığımızı yaptık. Simidimiz var, işte peynirimiz. Çay da demlenmek üzere. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Sustu ve gence bakmaya başladı. Genç belli belirsiz gülümseyerek mukabele etti ama "Bu muhabbet nereye varacak ya Rabbi?" der gibiydi. Burhan parmağını kaldırdı. Yiyecek misin, yemeyecek misin? İşte buna karar vermek iradenin işidir. Vücudun nasıl tepki verirse versin, için ne isterse istesin, nefsin ne dilerse dilesin, buna son tahlilde sen karar vereceksin. Niye göre peki? Meşruysa yersin, değilse uzak durursun. İşte Yusuf peygamberin gördüğü Burhan, Rabbinin Burhan'ı buydu. Burhan, günahın bir anlık zevkine kanmayacak ve işin ilerisini görecek bir keskin anlayış ve idraktir. O idrakte yapacağının kötülük ve fuhuş olacağını bildi ve bedeninin ya da nefsinin isteğine göre hareket etmedi. Şimdi gel de şu mütevazı kahvaltıma ortak ol, Burhan'ın gereğini yap. Genç Burhan'ın davetine icabet ederken sanki zembereğinden boşalmış gibi gülüyordu. Aradığını bulamamanın asabiliği üzerine çökecekken bir anda tam tersi olmuştu. Kahvaltı süresince konuşmadılar. Nihayet ortada bir şey kalmayınca Burhan arkasına yaslandı ve gözlerini gence dikti. Şimdi ben sorayım, Yusuf'un içine atıldığı kuyu ne kuyusuydu? Genç böyle soruları severdi. Üzerinde düşündüğü bir konuydu zaten. Kendisinden emin bir edayla o da arkasına yaslandı. Kıskançlık kuyusu mu? Kardeşlerin kıskançlığı vardı doğru. Bu da öldürme kastıyla başlayan ve kuyuyla biten bir plan çıkardı ortaya. Ama o kadar mı? Kuyuyu sadece hasetçilerin kötülüğü mü çıkarttı ortaya? Genç sessiz kaldı. Yusuf peygamberin ne gibi bir suçu olabileceğini düşündü bir an. Simasıyla övündüğüne dair birkaç rivayet duymuştu ama düştüğü tuzakta bunun etkisi ne olabilirdi ki? Hem Yusuf'a babasının yaptığı tembih rüyasını kardeşleriyle paylaşmaması değil miydi? Kaldı ki kardeşlerin kıskançlığı babalarının Yusuf'a yönelik özel sevgisinden kaynaklanmıyor muydu? Burhan devam etti. Kuyu haset kuyusudur, doğru. Atanlar, seni oraya layık görenler haksızdır, doğru. Ama onlar kadar onları sana ok, seni onlara hedef kılan bir halde yok mudur? Buna bakmak gerek. Bir hal ki düşmanın dikkatini çekiyor. Bir ev ki kapısı, penceresi açık, içeriye hırsızı davet ediyor. Mümkün müdür bu? Genç başıyla onayladı. Evini nasıl korur insan kapıyı pencereyi kapatarak? Peki üzerindeki nimeti başkalarının kötü bakışından ya da hasedinden nasıl muhafaza eder? Genç bu sefer başını olumsuz manada salladı. Bilmiyordu. Nimet de tedbir de korunur. Tedbir haldir. Kıskançlığın iki boyutu vardır. Birincisi bilgisizlik, ikincisi tamah. Nimetlerin taksimini yapan Allah'tır. Kıskanan aslında taksime karşı çıkarak Allah'a itiraz ettiğini bilmez. Taksimine karşı çıkanın hasmı Allah'tır. Kıskanılanın bu meyanda yapacağı bir şey yoktur. Çünkü Allah hasmını kimseye bırakmaz. Tamahsa açgözlülüktür. Tamahkar haddini aşarak sendekinin ortadan kalkmasını ister. Kendine düşen payla yetinmeyip sendekinin yokluğunu isteyenle bir yere kadar mücadele edebilirsin. Nasıl? Halinle. Genç soru cevap şeklinde giden bu muhabereye kendini kaptırmış ilgiyle dinliyordu. Yusuf'un kardeşlerinin tamahı babalarının sevgideki pay taksimine karşıydı. Sevgiyi pay eden tamaha müsaade etmeyecek. Bunun panzehir hali kalbin taşkınlığına engel olan adalettir. Sevgi de payının çok olduğunu gören tamah edecekleri hesap edecek. Bunun panzehir hali ise nimetle övünmeyi engelleyecek tevazudur. Genç bir şey söyleyecek olmuştu ki, Burhan ayağa kalktı ve veda mahiyetindeki şu sözlerle sohbeti bitirdi. Bizim işimiz beşeriyetin en seçkinleri olan peygamberleri yargılamak değil. Biz ancak gösterilen ve anlatılanlardan ders alırız. Çünkü onların kıssaları biz ders çıkaralım diye gönderilmiştir. Yakup'san sevgine, Yusuf'san üzerindeki nimetin afetine dikkat edeceksin. Genç tebessüm ederek elini uzattı. Belki kardeşlerdenizdir, kim bilir? Burhan uzatılan eli sıkarken göz kırptı. Hepimiz Yusuf'uz, kardeşlerimiz aklımızda ve kalbimizdedir. Hissiyatımız, aklımız, korkumuz, ümidimiz, hafızamız diye uzar gider. Kuyuysa nefsimizdir. Kardeşlerinin seni alıp nefsinin girdabına salmalarına müsaade etmeyeceksin. Bunu İşte ancak Burhan'la başarabilirsin. Genç o akşam defterine Burhan başlıklı bir pasaj yazdı. Üzerimdeki her şey nimettir. Varlığın bizatihi nimettir. Sen nimetsin. Düşmanın en büyüğü sendeki nimete tamah eden şeytandır. Kimseyi kıskanma. Çünkü bu taksime razı olmamaktır. Sahip olduğunun en güzel pay olduğunu bil. Bunu önemsemeyip başkasının payını dert edersen tamahkarlık yapmış olursun. Tamahkarsa şeytanın kardeşidir. Sendeki nimetleri sorgulayanlar olabilir. Bundan korkma. Nimetinin üzerinde görünmesi ya da gözükmesi mesele değildir. Mesele senin o görüntüyle nasıl bir hal içerisine girdiğindir. Her nimetin bir ahlakı ve bir hazım süreci vardır. İnsan töhmet mahallinden sakındığı gibi töhmet celbedecek halden de sakınmalıdır. O yüzden sesi alçaltmak, yürüyüşü tevazuyla bezemek gerekir. Gizli ya da açık övünme vesilesi aramak düşmanı ve tamahkârı tahrik eder. Akıllı olan kendini gizler, halini gizler, seyrini gizler, seferini gizler, nefesini bile gizler. Çünkü işimiz ifşa değil, ifnadır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan imzalı Burhan'la Genç bölümünde yer alan "Töhmet Celbedecek Halden Sakın" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Taha Kılınç'ın kaleminden 5 kelime bizden hakkını istiyor başlıklı yazıyı sunacağız. Uzun Osmanlı asırlarının bereketli bir hatırası olarak Türkçemiz çok sayıda Arapça kelimeyi barındırıyor. Kulak kabarttığımızda hemen her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler, hukuk başta olmak üzere birçok ilim sahasında da mebzul miktarda yer alıyor. Sadece şu iki cümlede kullanıverdiğim Arapça kelimeler, asır, bereket, hatıra, kelime, cümle, hukuk, ilim, saha, mebzul, miktar. Arapça öğrenmek isteyen kişilere büyük bir kolaylık ve aşinalık sağlayan bu birikimin dilimize yerleştirdiği kelimelerden bazıları ise çerçevelerini yeterince idrak etmediğimizden ve dikkatsiz kullandığımızdan bizzat bizim elimizde anlam kaymasına kurban giderek muhtevasını tamamen kaybediyor, manasızlaşıyor. Üstelik biz böyle olduğunu hiç fark etmiyoruz bile. Bunlar arasında özellikle 5 tanesi bizi neden böyle soldurdunuz ve sıradanlaştırdınız? Oysa hayata bakışınızı ve duruşunuzu derinden etkileyecek potansiyelimiz vardı diyerek yakamızdan tutup bizi silkelese yeridir. Vallahi, inşallah, şükür, nasip ve hayırlısı. Önemlerine binaen müstakil birer bölümde ele alıp hepsini daha iyi anlamaya ve bize verdikleri mesajları kavramaya çalışalım. El verir ki bu muazzam kelimelere ettiğimiz haksızlığa artık bir son veririz. Bir Müslümanın edebileceği en büyük ve bağlayıcı yemin Rabbimizin adını anarak ettiği yemindir. Vallahi, billahi ve tallahi şeklinde ifade bulan bu yeminler, gelişi güzel ve sıradan mevzularda kullanılamayacağı için Rabbimiz yeminlerle ilgili özel hatırlatmalarda bulunmuştur Kur'an'da. Yeminlerin tutulması, mutlaka yerine getirilmesi ve gereğinin yapılması emredilmiştir. Hal böyleyken bu vallahi kelimesi bizim dilimizde sıradan bir bağlaca ve dolgu malzemesine dönüşmüş bulunuyor. Hem de valla şeklinde. Sadece gündelik konuşmalarda değil, bazen gayrimeşru ve günah sözlerde bile valla kelimesi kendisine yer bulabiliyor. Bir Müslüman manasını idrak etmediğinden vallalı yalanlar söyleyebiliyor, gıybet edebiliyor, etrafına tutmayacağı sözler verirken başına valla ekleyebiliyor. Şunu unutmamalı, Rabbimiz bize olan merhametinden ötürü kasıtsız olarak ağzımızdan kaçıveren yeminleri affedeceğini buyurmuş olsa da sürekli yemin etmekte doğru bulunmamıştır. Peygamberimizin sürekli yemin ederek iş yapan veya malını satanlarla ilgili uyarıcı mahiyette hadisleri mevcuttur. İnşallah deme, kesin bir şey söyle. Müslüman bir toplumda söz verirken inşallah diyen birine böyle hitap edilmesi, aslında emanetin ve sözün kıymetinin hangi derekelere düştüğünün en somut işaretidir. Hepimiz sıklıkla duyarız, hatta belki muhataplarımıza karşı kullanırız da bunu. Birisi inşallah dediğinde o şeyin olmayacağından eminizdir neredeyse. Çünkü inşallah bizim günlük kullanımımızda kaçışın, kaytarmanın ve mazeret üretmenin diğer adı haline gelmiştir. Bu öylesine yaygın bir hastalıktır ki inşallahı maşallahı yok, yapacaksın diye bir teyit biçimi bile üretilmiştir arkasından. Yine Rabbimizin Kur'an'da bize emrettiği ifade tarzlarından biri olan inşallah, doğru yazılışıyla inşaallah aslında onu işlerimizde kefil ve vekil yapmak demektir. Aklı başında bir Müslüman, Rabbimizi vekil kıldığı bir işi safsaklayamaz, boş veremez, ihmal edemez. Üzerine düşmeyeceği bir konuda da Rabbimizi vekil ve kefil kılıp kendisini sorumlu duruma düşürmez. Nasıl olduğumuz sorulduğunda verdiğimiz bir cevaptır, şükürler olsun. Güzel bir şey yaşadığımızda, bir nimete kavuştuğumuzda, başımıza olumlu bir iş geldiğinde de hep ağzımızdadır şükür. Allah'ım sana şükürler olsun ibaresi de günlük dualarımız arasındadır. Fakat burada ilginç bir nüansa dikkat kesilmemiz gerekiyor. Kur'an lisanında şükür kavramı, verilen nimete karşılık olarak kulun gayret göstermesi ve o nimete layık olmak için çalışması anlamına gelir. Yani şükür, bizim bugün söyleye geldiğimiz gibi bir söz değil, eylemdir. Bizim sözlü olarak ifade etmeye çalıştığımız şeyin adı aslında hamddır ve hamdla şükür birbirinden ayrı şeylerdir. Sağlığın ve bedenin şükrü ibadettir, salih ameldir. Malın şükrü sadakadır, zekattır. Bilginin şükrü nasihattir, paylaşmaktır. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Bir nimete kavuşan Müslüman önce diliyle hamdını ifade etmeli, ardından fiili olarak şükre koşmalıdır. Oturduğu yerde şükürler olsun demek şükür değildir. Hatta gerçek anlamıyla hamd bile değildir. Hamd ve şükür birbirinden ayrılmaz bir bütündür çünkü. Biri teori, diğeri pratiktir. Biri olmadan diğeri tam manasıyla yerine gelmez. Dünyanın bütün ülkelerini dolaşıp da hala umreye gitmemiş birine neden gitmediğini sorunca şu cevabı almamız çok yaygındır. Henüz nasip olmadı. Dikkatle dinlediğimizde ve biraz altını kazıdığımızda şunu görürüz. Umreye gitmeye hiç çalışılmamıştır aslında. Diğer seyahatler ardı ardına gelirken umre listeye hiç yazılmamıştır. Belki ertelenmiştir, belki ihmal edilmiştir, belki gündeme alınmamıştır. Nihayet sorulduğundaysa cevap hazırdır. Nasip olmadı. Yerli yersiz her konuda kullanıverdiğimiz bir tür jokere dönüşen nasip kelimesi bugün maalesef tembelliğimizin ve ihmallerimizin perdesine dönüşmüş durumda. Hayatın birçok alanında sorumluluklarımızı yeterince yerine getirmeyip düşük bir neticeye ulaştığımızda cevabımızdır nasip. Nasihatlere kulak vermeyip burnumuzun dikine gittiğimizde duvara toslayınca dilimizden dökülen kelimedir nasip. Nasip kelimesini Allah'ın kulları için takdir buyurduğu pay anlamıyla hazmetsek ama o paya erişmede bizim de bazı sorumluluklarımızın bulunduğunu görsek, hem sözlü hem de fiili dualarımızda salih amellere sımsıkı yapışırız. Allah'ın izniyle başarılar ve bereketler de birbirini izler. Böyle bakmak nasip olmuyor bir türlü maalesef. Son cümledeki nasip tam da bugün bizim kullandığımız manada. Aramızda kurduğu bir cümleyi veya samimi sohbetleri hayırlısıyla bitirmeyen var mı? Galiba yok. Hayırlısı kelimesi uzun konuşmaların ideal bitiş ibaresi çünkü. Veya içinden çıkılamayan mevzular için bir tür final. Onu söylüyorsunuz, konu kendiliğinden bağlanıyor, bitiyor, toparlanıyor. Dilimize kim yerleştirdiyse elleri dert görmesin. Hayırlısı olmasa o son cümleyi nasıl bağlardık? Şaka bir yana, Rabbimizden hayır istemeyi ve hayır akıbet dilemeyi ifade eden bu harika kelime, aslında muazzam bir dua ve tevekkül cümlesi. Ama günümüzde hem yerli yersiz kullandığımız bir tampona indirgenmiş durumda, hem de hayırlısı derken illa hep iyi ve olumlu şeyleri hedefliyoruz. Oysa biz kullar için hayırlı olan şey bazen ağır, bazı imtihanlar veya üzücü neticelerde olabilir. hakkımızda neyin gerçekten hayırlı olacağını biz bilmeyiz. Rabbimiz bilir. Hayırlısı diye sözü bağlayan kaç kişi bunun bir dua olduğunun ve sadece olumlu sonuçlar içermeyebileceğinin farkında. Aslında hayırlısı diyerek Rabbimize tam bir tevekkülle teslim olduğumuzu dile getiriyoruz. Ama kaçımız bunu biliyoruz? Evet, bu beş kavrama, anlamlarını iade etme ve gerçek makamlarına onları yeniden yerleştirme borcumuz bulunuyor. Ahiret alemine borçlu gitmemek gerek. Değerli dinleyenler, Taha Kılıç'ın kaleme aldığı 5 kelime bizden hakkını istiyor başlıklı yazısını sunduk. Son olarak da Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Hudutsuz İnsaf başlıklı yazıyı paylaşacağız. Adana'dan İstanbul'daki yatılı kız ve erkek Kur'an kurslarına öğrenci kayıt, kabul ve ulaşım organizasyonuyla meşgul olduğum zamanlardı. Günün birinde odama orta yaşın az üzerinde bir hanım abla girdi. Pür edeple, "İki oğlum, yeğenim, bir de komşunun kızı için geldim," dedi. Buyur ettim, oturdu. Ön kayıt evraklarını doldurduktan sonra 1001 çekingenlik içinde kendi maddi durumunun çok zayıf olduğunu belirterek olabilecek en yüksek seviyede ekonomik kolaylık talebinde bulundu. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. O vakitten sonra farklı hizmet ve çalışmalarımızdan etrafındaki insanları faydalandırmak için ara ara ziyaretimize geldi. Sonraki yazda çocuklarını bize emanet etti. Yine oldukça sıkıntıdaydı. Ortak tanıdıklarımız ortaya çıktıkça hakkında gitgide genişleyen bir malumatım oluyordu. Ablamız İlmen'de kendisini yetiştirmiş ve sürekli çevresindeki hanımlara dersler veriyor, tebliğ çalışmaları yapıyor, sohbet programları tertip ediyordu. Günün birinde bir cesaretle, "Abla, abimiz ilgilense ya çocuklarla, istersen ben bir tanışayım onunla. Uzak yerden sıcakta git gel, git gel, hayli yoruluyorsunuz," dedim. "O ilgilenmeye müsait değil," dedi. Oysa öğrenmiştim ki beyi hayatta, işinde, gücünde, dindar da bir kişiydi. Aralarında ayrılık emaresi de yoktu. Bir gelişinde kıyıdan köşeden de olsa kendince derdini açma ihtiyacı hissettim. Hem kendisinden hem de yakın çevresinden öğrendim ki bu abla çok enteresan şeyler yaşamıştı. Kendi İslami derslerde verdiği bir sohbet grubunda 30'lu yaşlarda kanser hastası ve eşi tarafından bu hastalığıyla baş başa bırakılarak terk edilen sefalet içerisinde bir hanımefendi varmış. Onun da hayli ilgilenmeye çalışıyormuş. Günün birinde eşine, "Şu hanımı nikahına alsan da yazık çok perişan, ben ona bizim evimizde baksam," demiş. Eşi de kabul etmiş. Belli bir zaman kadıncağızla meşgul olmuş. Biiznillah kadın iyileşmiş. İyileşince genç ve daha bakımlı olan bu hanım, onu nikahına alan bey tarafından başka bir eve çıkarılmış. 4 çocuğuyla beraber köhne bir eve terk edilen bu abla için çok zor zamanlar başlamış. Aç susuz kalmışlar. Eş, dost, konu komşu destek olmaya çalıştıysa da olmamış. En son yaşlı babası dağda bayırdaki meşguliyetlerle mevsimlik hasadı ve onun geçmişiyle sürdürmeye çalıştığı hayatına kızını da ortak etmiş. Çocuklarını yanında taşıyıp 10 yaşından sonra bedeniyle çalışıp babasının ortamında rızık aramaya çalışmış. Kocası seyrekçe ara ara bunları arayıp soruyor, dişlerinin kovuğunu doldurmayacak bir şeyler bırakıp gidiyormuş. Bu ara diğer hanımdan adamın 2 çocuğu daha olmuş. Bu çocuklar doğduktan birkaç sene sonra kanser yeniden nüksetmiş ve bu sefer kadın kurtulamayarak vefat etmiş. Adamın geride sefil bıraktığı ailesine yüzü de kalmamış. O güne kadar olan biteni ancak Allah'ın bir kaderi, takdiri olarak gören ablamız, bu sefer annesiz kalan o yavrucakları sahiplenmiş. Senelerce o çocuklara da kendi evlatları gibi bakmış. Daha yakın zamandaki son görüşmemizde, "Artık evlerine haftada bir gidiyorum. cumaları. Delikanlı oldular, büyüdüler. Hem okuyor hem çalışıyorlar. 3-4 gün yiyecekleri kadar yemek yapıyor, çamaşırlarını yıkayıp ütülüyor, evlerinin haftalık temizliğini yapıp dönüyorum demişti. Ve hep dua ettiğini biliyorum. Yıllarca canını yakan, ruhunu acıtan hayat arkadaşına. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Hudutsuz İnsaf başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz Genç Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından. Böylelikle bu akşamlık da Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.